Ayrım 27.
Sigarasını bastırmış, toplantıya inmeden camlardan bakmıştı. Pirinç sarısı, körpe yeşil akasyalar, yaprak yaprak güneşi yansıtıyor. Dallarına nereden indiği anlaşılamayan serçe yağmurları ki cıvıltıları başlı başına yaşama sevincidir. Derken bir at kişnemesi. İçeride soğuk bir telefon zili uzayıp gidiyor. Paşa Yozgat isyanını tezekküre inerken belki böbreklerindeki sızı, belki durumun vehameti yüzünden epeyce kötümser, biraz da kızgındı. Damat Ferit'in teşebbüsü Kuvayi Milliye'yi Rusya'dakinin benzeri bir harbi dahili bataklığında boğmak, Yunan ordusuyla ezmek. Bu İngilizlerin fikri olmalı. Ama nasıl Rusya'da ağır bir mağlubiyete uğradıysa Anadolu'da da öyle uğramalı. Asilerin de Yunanlıların da akıbetleri be mehal perişanlık olmalıdır. Tam kapıdan çıkacak gözlerine Hayati Bey'in masası üzerine bırakmış olduğu gazeteler ilişti. Tesadüf bu ya, en üstte İkdam gazetesi. Şöyle bir göz atacak oldu, hafızasına o anda ateşten yazılmış o satırlar. Alev alev akıyor. Tarihin bir başlangıç noktasındayız. Uzaktan uzağa bir fecir söküyor. Bazıları bunu bir yangın parıltısı zannediyor ve ürkerek gözlerini kapıyor. Gelecek, yeryüzünün bütün mazlum ve mağdur insanlarının olacaktır. Hayret! Maneviyatı bir anda yükselmiş, ruhu bir muharebe dehşetinin kabili iştihal heyecanlarıyla dolmuştu. Merakla imzayı aranıyor Yakup Kadri. Belki de bundan Erkan-ı Harbiye riyasetindeki müzakerenin havasına bir zaman giremedi. İkide bir o yazıdaki cümle, kalın bir katran karanlığındaki ışıklı bir katar gibi çığlık çığlığa zihninden geçiyordu. Uzaktan uzağa bir fecir söküyor. Ya da gelecek yeryüzünün bütün mazlumları ve mağdur insanlarının olacaktır. O mazlum ve mağdurların Erkan-ı Harbiyesi şimdilik eski bir yazıhane, birkaç eprimiş koltuk, bir iki dosya dolabından ibaretti. Masanın üzerinde bir sahra telefonu, bazı dosyalar, gerisinde gönderiyle köşeye konulmuş bir sancak dikkati çekiyor. Duvara harekat mıntıkasının büyük haritası asılmış. Mirala İsmet Bey elinde işaret değneği, adı geçen mevki ve yöreleri göstere göstere izahatine devam ediyor. Ayaklanmanın sirayet istidadı gösterdiğinde zannımca aramızda mutabakat hasıl olmuştur. İlk tedavir mahiyetinde olmak üzere Çerkeş'te bulunan Refet Bey'in bütün mevcuduyla mıntıkaya intikali derpiş edildi. Koltuğun birisinde Müdafaa-i Milliye Vekili Ferik Fevzi Paşa oturmuştu. Meskut ve mühkeykel. Anlatılanı dinliyor, ötekinin yanında Mustafa Kemal Paşa sigarasından bol duman dökerek ayakta durmaktadır. Zihnen dönüp dönüp geldiği az önce İkdam gazetesinde okuduğu o cümle. Uzaktan uzağa bir fecrin söktüğü görülüyor. Pencereler açık, dışarıda mayıs, zengin kuş cıvıltısı, uzaklaşan nal sesleri. Elinde olmayarak düşünüyor. İşgal altındaki bir payitahtta mebuslar bile derdest edilip sürülmüşken, Lale Time bir gazetecinin bunları yazabilmesi, inkarı gayri kabil bir vatanperverlik hüccetidir. Miralay İsmet Bey ciddi ve dikkatli sözlerini sürdürüyordu. Ayrıca Cemil Cahit Bey kumandasındaki 5. fırka Tokat üzerinden harekete geçirilerek mıntıkaya sevk edilecektir. Nedense bir an durakladı, gözlerini haritadan ayırmaksızın orada olmayan birisine söylermiş gibi, "Gene de miktarı kafi bir kuvvet terakümünü temin edemiyoruz," dedi. Fevzi Paşa elini haritaya uzarak söze katılıyor. Kılıç Ali Bey'in Kuvayi Milliye müfrezesi Kayseri'de ikmal yapmıyor muydu? Onların iltihakını da düşünürsek. İsmet Bey o tarafa döndü. Onlar yatağın istikametine gittiler paşam, dedi. Sonra yine orada olmayan bir başkasına söylermiş gibi ilave etti. Mucibi endişe olan da esasen budur. İsyan fevkalade dağınık bir hüviyet içinde inkişaf ediyor. Mustafa Kemal sigarasının uzamış külünü bir parmak hareketiyle silkti, salıverdiği duman yığınını beraberinde taşıyarak ağır ağır haritaya doğru yürüdü, bir yandan konuşuyordu. Vaziyet ciddidir, evet. Tasavvuru Yunan taarruzuyla birlikte intibağını veriyor. Sigarayı tutan iki parmağıyla haritada göstererek devam etti. Yukarıdan hilafet ordusu diye Çapanoğlu bastıracak, aşağıdan Yunanlılar. Salih üzerinden taarruza geçtiler malum. Böyle geniş bir zaviyeden atfı nazar edildiğinde o cenahtan kuvvet nakli muhataralı görünüyorsa da Paşa sustu, gözlerinin mavisinde derin bir iç tartışmasının kıvılcımları sönüp yanıyordu. Siyah astragan kalpağını çıkarıyor, birden altın kızılı saçlarının sımsıkı arkaya taralı parıltısı. Sigarasını dudaklarına götürürken ayrı ayrı Fevzi Paşa ile İsmet Bey'in yüzlerine bakarak tartışmasının sonucunu açıklıyor. Kuvayi seyyareyi celbetmek en mantıklı çare gibi görünmektedir. Sadece mantıklı değil, aynı zamanda zaruri. Kalın, Handi ise somut elle tutulabilir bir sessizlik oldu. İsmet Bey ziyadesiyle şaşırmıştı. Düzce isyanını bastırırken Ethem Bey'in ipe boncuk dizer gibi ardı ardına gerçekleştirdiği idamlardan Mustafa Kemal Paşa'nın ne kadar rahatsız olduğunu biliyordu. Fevzi Paşa daha çok askeri mülhazalara dalmış, çıkar yol bu mudur değil midir onu düşünüyor. O sükût içerisinde açık pencerelerden bir kuş sürüsünün cıvıltıları cağıl cuğul içeriye doldu. Fevzi Paşa sormadan edemedi. Ethem Bey halen nerededir? Cevap haritada bulunduğu yeri değneğiyle gösteren İsmet Bey'den gelecektir. Eskişehir'de kuvvetlerini Salihli cephesine nakletmek üzeredir. Mustafa Kemal Paşa tekrar ikisinin yüzüne ayrı ayrı bakarak gözlerini aradı, söylediklerini hiç işitmemişçesine kesin ve açık bıraktığı yerden devam etti. Zaruri dedim, zira muhtemel bir Yozgat mağlubiyeti henüz tesise gayret ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de, hükümetinin de itibarını hak ile yeksan edecektir. Sessizlik yeniden salona hakim olmuştu. Bu defa kuşlarda yok, içeriden acemi bir daktilonun mütereddit tıkırtısı. Mustafa Kemal Paşa bu ağır sükutu omuzlarına almıştı. Yüzü gergin, kaşları çatık, makam yazıhanesine doğru yürüyerek iyice küçülmüş sigarasını kül tablasına bastırdı. Oradan tesbihini aldı, parmaklarına doladığı sırada zihninden yine ikdamda okuduğu cümle geçiyordu. Uzaktan uzağa bir fecrin söktüğü görülüyor. Kararını buruk ve kırık fakat kesin olarak açıkladı. Haddi zatında hoşuma gitmediği doğrudur. Fakat ahvali fevkaladenin icabı bu. Ethem Bey'i Ankara'ya çağırıp ikna etmeye mecburuz. Zira gitmek istemeyecektir. Akşam üzeri kimsenin beklemediği deli bir rüzgar çıktı. Arada sertleşen toz duman arasında boş gaz tenekelerini tangır tungur yuvarlayan son derece asabi. Pencerelerde, kapı altlarında insanın tüylerini diken diken ayağa kaldıran ıslıkları. Sivil ziyaretçilerin kalpaklarını başlarından alıp savuruyor, kulak içlerinde, dişlerinin arasında ince kum zerrecikleri. Halide Edip, Hakimiyet-i Milliye için hazırladığı makaleyi çoktan bitirmiş olacaktı ama ah şu rüzgarın ıslıkları. Camlardan bakıyor, sarmaşık moru, zakkum pembesi ve lacivert. Bir takım bulutlar rüzgarın hızıyla mıdır nedir, alt alta üst üste ufka yığılmış içini karartıyor. Galiba en iyisi kalkıp gitmek. Mustafa Kemal Paşa o sırada kapıdan göründü. Erkan-ı Harbiye'deki toplantıdan henüz çıkmış, besbelli uzun sürdü. Fevzi Paşa ile İsmet Bey hala çalışmaktaymışlar. Paşanın gözlerinde mavisi koyulaşmış bir gülümseme. Sesi biraz yorgun, içinde gizli sevinç titreşimleri. Az önce Hayati Bey Erzurum mahreçli bir telgraf getirmişti. Maverai Kafkas'tan bir haber. Kısmen de olsa yüreğini ferahlatıyor. Sovyetler Birliği'nde Müskom görevlisi Mustafa Supi Bey Bakü'ye gelmiş. Bu kadarı bile iddiatçıların Azerbaycan'da artık eskisi gibi at oynatamayacaklarına delalet etmez mi? Mustafa Supi'yi Dersaadet'ten hayal meyal hatırlıyor. yoksa Türk ocağından mı? Maliyeci derlerdi. Enver Paşa ile arası açık. Yusuf Akçuran'ın fırkasına girmiş, şiddet muhalefet yapıyor. Neticede Sinop'a sürüldü, meğer oradan Rusya'ya geçerek. Paşa'nın hatırladığı geçen yıl Samsun'a henüz vardığı günler. Havza'da Kırım'dan intikal etmiş, Türklerden mürekkep bir Bolşevik heyetiyle ariz amik konuşmuşlardı. Enver Paşa'nın ve öteki iddiatçı rüyasasının Bolşevik rehberleriyle alakalarını filan. Mustafa Supi Bey, Enver'in macera perestliğinde mussur ve mutassıp. Bundan böyle ne Enver'in gemisi hayal ettiği üzere yürür, ne de Kafkasya'da Doktor Fuat Sabit'in kurduğu Türkiye Komünist Fırkası büyür. Oturmuş, ardı sıra Bekir Çavuş'un getirdiği kahvesinden ilk yudumu alırken bambaşka şeyler söylüyor. Yani hayret, hayreti uzma. İnsan bazı geceler öyle rüyalar görüyor ki tabiri gayri kabil. Mesela dün gece ben... Halide Edip iri kirpiklerinin altında zekice gülümsedi. En taaccüp ettiği Mustafa Kemal gibi muharebede pişmiş, son derece hakikatperest, basbayağı rasyonalist bir münevverin rüyalara, rüya tabirine ehemmiyet vermesi. Çayından bir yudum alıp soracaktır. Çok mu kötüydü? Paşa'nın konuşması çok içten anlarında Rumeli ağzına kaymaz mı? Sen ne söylersin be dedi. Rüya mıdır, bir kabuslar silsilesi midir? Anlaşılmaz. Ne ararsan içinde mevcut. Halide Edip sık sık yaptığı gibi anlatacağını sanmıştı. O niyetle bir sigara yaktı fakat anlatmıyor. Çenesinin ucuyla onun önündeki yarım kalmış makaleyi belli belirsiz işaret edip sözü değiştirdi. Belki o korkunç dikkatiyle demin kirpiklerinin gölgesinde beliren varla yok orası o tebessümü fark etmişti. Nedir o yazdığın, haber midir yoksa makale mi? Güya makale. Ahmet Bey, Agayev'le konuşmuştuk. Teşvik ediyor, eksik olmasın. Ne var ki haleti ruhiyem şu anda yazmaya müsait değil. Sigarasının dumanlarını pencereye doğru upuzun üfleyerek, rüzgarın enini vahimi, fena halde asabımı bozuyor. Şu bulutlara bakar mısınız? Adeta cenaptan bir tasviri hazan. Paşa'nın dikkati birden yoğunlaşmıştı, kaşları çatık sordu. Mevzu nedir? Yoksa şu şark garp meselesi mi? Halide Edip'in cevabı bir göğüs geçirmesi. Dün gece Hakkı Behiç Bey'le münakaşa ettik de. Mustafa Kemal gülümsüyor. Ha, şu mesele. Hakkı Behiç, Çerkez, eski iddiatçı, hanidir düpedüz Bolşevik. Ağzını açtığı an Batı medeniyetinin vahim bir hezimete uğradığından başlıyor, ihtilallerin mazlumlara yeni ve farklı bir dünya yaratacağıyla bitiriyor. Halide Edip'le hem iyi dost hem de anlaşamaz. Çünkü o ne kadar şark mefkûresine taraftarsa da Halide Edip o kadar garp mefkûresine taraftar. Geçenlerde bir akşam sofrasında bunu açıkça söylemişti. Meclisin teşekkülünde 1893 zihniyeti hakim ama harici politikada şark mefkûresine bilhassa Rusya'ya bir temayül hissedilmektedir. Mustafa Kemal o anda elinde kadehi duman duman mazine dalmıştı. Narin, handi ise Yahudi Selanik şehri. Dağdağısı eksik olmayan manastır. Asi Resne. Artık yok. O Osmanlı Balkanları. Hürriyetin ilanına takaddüm eden o helecanlı günler. Beyaz Kule çevresindeki meyhanelerde anason, mastika, doğranmış taze soğan, kıyılmış maydanoz kokuları arasında ağzı burnu, tütün dumanı erkekler. Muhtelif fikir cereyanlarını tartışıyor. Türkçülük mü? Yoksa Bulgar çentralistlerini mi muvaffakiyete götüren müsellah komitacılık mı? Benaroya ve taraftarlarının savunduğu sosyalistlik mi? Sokak aralarında derin sarhoşlar, yer yer yankılanarak dağılan laterna sesleri. Yarım Fransızcasıyla zar zor sökebildiği o kitaptan daha sonra hatıra defterine düştüğü o not. Akla uygunluğun başlangıçta gözle görülene üstün olması, bununla beraber akla uygunluğu gözle görülenle terbiye esası. Evvela sosyalist olmalı, maddeyi anlamalı. Sene kaçtı? 1319 mu, 1320 mi? Hakikatte 15 yıl bile geçmemiş. Halbuki ne tuhaf, bir ömür kadar uzak. Halide Edibe sanki o kadar yılın arkasından bir o kadar da genç cevap verecektir. Yok be çocuk, tabii addetmek iktiza eylemez mi? Her iki millet aynı hünhar müstevliğinin tecavüzüne maruzdur. Garp mefkûresinin neyi ifade ettiğini daha geçen ay o İngiliz gazetesinde bana sen göstermedin mi?
Ayrım sonu.